Ayrım 5.
Nazım'ı birkaç kez görüp konuştuğundan söz ediyordu İzzet Bey. Sonradan sezinlemiştim abartma olduğunu. Bir yerde görmüştü bir kez. Konuştuğu yalandı. Ben de sosyalistim demişti bir günde. Sosyalistlik komünistliğin daha kültürel olanıymış. Bu konularda kitaplar vereceğini söylemiş, vermemişti. Yalnız okul kitaplığında Fransızca bir kitap geçmişti eline Necla'nın. Ağır gelmiş, sıkılıp bırakmıştı. Demek bu yakışıklı olan komünistmiş. Aile, namus, mamus. Varını yoğunu da devlet alacak. Kollamaya başlamıştı Turgut'u. Romanolojiye gelen bir iki Türkoloji öğrencisiyle ortak arkadaşlıkları vardı. Kolladığı oldu. Birlikte bir filme gittiler. Sarı Esirler oynuyormuş Şehzade başında. Paul Mooney, Louise Rainer. Fearbook'un The Good Earth adlı romanı. Halit Edip dövmüştü. Pek etkilenmişlerdi filmden de. Sinema çıkışı herkes bir yerlere çekip gitmiş, Beyazıt'tan, Mercan Yokuşu'ndan Eminönü'ne yürümüşler, köprü üstünde durup Haliç'e bakmışlar, köprü altından geçen tekneleri seyretmişler, tünelle geçip Taksim'e çıkmışlardı konuşa konuşa. Yol boyu film üstüne, sanat, şiir, özellikle Nazım'ın şiir üstüne yoğunlaşan söyleşi, coşkulu bir yaklaşımla bağlayıvermişti Necla'yı Turgut'a. Onun istediği, aradığı kişi buydu işte, akıllı, güçlü, yakışıklı. Nasıl da çabuk olmuştu her şey. Sonrası doğal gelişmeydi. Doğaldan da ivedi biraz. Daha ilk öpüştükleri gün gene Necla'lardaydılar, gene kimseler yoktu evde. Kendini Turgut'a tas tamam vermemek için olağanüstü çaba göstermişti. Bir yılı aşkındır erkek ilişkisi yoktu. Tutkuyla yaklaşmıştı, suçlulukla, korkuyla. Turgut'u kaçırmak, bir de ağır basan gebe kalmak korkusuyla tutmuştu kendini. Sayılı döneme rastlamıştı. Gün günden artan bir cehennem azabına düşmüştü sonra da. Turgut'u yakından tanıyıp sevgisi içine kök saldıkça cinsel özlemi de büyüyor, onu kaçırıp yitirmek korkusu bu korkunun yarattığı acı da o ölçüde artıp yüreğine oturuyordu. Daha önce başkasıyla yatmış, kızlığını vermiş olmanın bizim erkeklerce kolay bağışlanmayacağı konusunda duyup da o güne dek pek aldırmadığı şeyler Turgut'u tanımasıyla öyle önem kazanmıştı ki umarsızlıkla kıvranmaktan öte bir şey gelmiyordu elinden. Her şeyi açık açık konuşmayı düşündü olmadı. Bütün insancıl savlarına, politik konulardaki açık, ileri düşüncelerine karşın cinsel konularda bağnazlığa varan tutuculukta bir taşra delikanlısıydı Turgut. Daha ilk konuşmalarında apaçık ortaya koymuştu kendini. Yargıları kesindi bu konuda. Önüne gelenle yatarmış burjuva karıları gibi. Orospunun biri, tam burjuva karısı, yatmadığı yok. Karıları kızları ondan bundan yatar pezevenklerin. Ne dese nasıl karşı çıksaydı bu sözlere? Niye karşı çıkacağım hem? Peki ben desem ki... Nasıl derim? Turgut'un tepkisinin hiç de olumlu olmayacağı besbelliydi. Katlanabilecek miyim bu sonuca? Bazı kızlar aybaşı günlerine rastlaşıp yuttururlarmış safı olanları. Bunları salt aklından geçirdiği için kendine olan saygısını yitirir gibi oluyordu. Yalan üstüne mi kuracaktı her şeyi? Seviyorum. Gerçek sevgi bu işte. Anlattıkları ara sıra getirdiği birkaç kitap, kitapçık, broşür, birlikte gördükleri filmler, oyunlar, izleyip üstüne düşünüp tartıştıkları toplumsal, siyasal olaylara ortak bakışları, sımsıcak yürekle dolu bütün bu konuşmalar Necla'nın kafasında, sinirlerinde, etinde yeni bir mayalanma, yoğrulmaydı. Neyin ne olduğunu kavramaya başlamıştı, biliyordu artık. Mal mülk alınacak, aile namus da yok. Doğal ki öyle diyecekler. Namusları mallarına, mülklerine bağlı devlusların. Hele aile, namus konularında nasıl ahlaksal idealistçe düşünüp davrandığını gördükçe Turgut'a karşı suçluluğu saygılı bir çekingenlikle artıyor, zaman zaman da bastırmak zorunda kaldığı bir kızgınlık patlayıveriyordu içinde. Çelişkiler ortasında bata çıka o geceye vardığında, önce gene diretmiş, sonra artık daha fazla dayanamayacağı bu işi, içeri gidip bir dolu rakıyı diktikten sonra ne biçimde olursa olsun sona erdirmek kararıyla bırakmıştı kendini. Olanları beklemesine karşın ölçüsüzdü yıkıntısı. Banyodan çıkınca loş koridorun uzak ucundaki kapıdan ürkek bir gölge gibi bakıp sıvışan o yaratık Turgut'tu demek. Kalıp en ağır, en acı sözleri sıralasaydı keşke. Bu korkağı sevmişim ben. Peki niye böylesini istiyorum bu adamı? Kendime olan saygımı bunca mı yitirdim? Kahvaltı bile etmeden evden çıkarken hizmetçi kız bir şeyler söylüyordu. Hanımefendi bu sabah... Telefon bebek Ali Rıfkı Bey cenaze yarın akşama da Eşref Bey babanız Ankara'dan. Ali Rıfkı ölmüş demek. Gitti bir Samsun'u tütün soyguncusu. Cehennemin en dip yerine. Başlar kalıt kavgaları. Çifte kumalar ne yapacak? Biri genç sayılır, iki dul bıraktı herif. Tasası da bana. Niye koşturduğunu bilmeden fakülteye gitmekten başka şey düşünmüyor gibiydi. Ders olsa umursamazsın böyle. Birilerini görürüm. O da gelmiş bakarsın. Ne yapacaktı gelirse? Hiç hiçbir şey yokmuş gibi. Olmaz. Nasıl yaparım? En iyisi buz gibi. Becerebilsem, gözlerim dolu verse bir de. Kör olup önüm aksınlar daha iyi. Oturup açık açık konuşmak en iyisi. Bir yere çağırayım. Ya gelmezse? Gelmezse mi? Nasıl gelmez? Dün gece tek bir söz etmeden nasıl çekip gittiyse. Eşi ol eşek, it. Belki de orospu diyordur bana. Orospu burjuva kızları gibi. Orospu anan. Ayıp. Pis. Pismiş. Ne yapmışım ben? Onu sevmekten başka ne yapmışım? Tanıyor muydum onu ben eskiden? Parmak kadar kızdım daha İzzet Bey'in koynuna girerken de mi? Az nasıl çayım İzzet Bey'in de? Kafa mı vardı bende o zamanlar? Bir yılda mı oldu kafam? Evet, bir yılda oldu. Yeni açtım dünyaya gözlerimi be. Turgut olmasaydı... İşte yok Turgut. Zeynep Hanım konağında merdivenleri çıkarken zırıl zırıl ağlayacak oldu birden. Güç tuttu kendini. Birinci kattaki fen fakültesi önünde durdu bir süre. Tek tük inip çıkanlar içinde iyi ki tanıdık kimseler yoktu merdivenlerde. Durulmaya çalıştı. Sonra da suçlamaya başladı kendini. Ne oluyordu sanki? Bir itin yüzünden, diyelim bir yanlış yaptım ben. Ne belli şimdi doğru yaptım? Böyle bir bencil adamı sevmek çok mu doğru? İlkel, man kafa. O hiç mi bir bok yemedi bugüne dek? Gerçekten de ben niye ondan hesap sormuyorum? Kendini öyle güçlü buldu ki birden, iyiden iyiye şaşmaya başlamıştı böyle bir soru sormayı niye akıl etmediğini. Onun ettikleri onurluluk mu oluyor? Benimki onursuzluk. Konuştu mu kendinden geçiyordu kadın erkek eşitliği için. Soracağım o nasıl büyümüş bakalım. Koskoca erkek, hem de nasıl erkek? Gene evlere gidip kendini o zavallı kadınları mı satın aldı utanmadan? Bu pis toplumda hiç mi bulanmadı pisliğe? Belki de bir oğlanla, hem de Anadolu'da öyle çokmuş ki. Ya da daha çocukluğunda bunu kart bir herif kim bilir? Sarsıldığını duyumsadı birden. Bulantı, tiksinti, kızgınlıkla karışıverdi içi. O böyle biri olamaz. Sen erkek bin nazla. Üstüne çöken çirkinlikten kurtulma çabasıyla her şeyi silip atmaya çalıştı kafasından. Koy sandığa kalsın. Babaannesinin sözüydü yarı şaka. İçinden çıkılamadı mı bir şeyin? Koy sandığa. Ne kolay. Hangi sandığa sığar? Yukarıdaki fakülte kapısında Sadi ile karşılaştı. Sabah Necla'yı sormuş Halide Hanım. Arkadaşlar onun evindeymişler şimdi. Gidelimmiş. Gidelim. Girip kapıdan bir göz attı salona, yöreye. Türkolojiye ne uğrayacağım? Hangi gün geliyor? Gelmiş olsa nereye gider bu salondan başka? Tembelin biri. Ders mers umurunda mı? Niye gelsin fakülteye? Seni görmeye gelir. Artık gelmez. Cehenneme kadar. Merdivenlerden kırık dökük inerken karşısına çıkıvermesini bekliyordu gene de. Nasıl da güzel olurdu. Yanında onun en sinir olduğu kişilerden biri Bob Steele Sadi. Başımı da çeviriveririm suratından. Çevirebilecek miyim? Çevirebildi. Tasarladığından da iyi olmuştu. Karşıdan gelen Turgut'u geçip de Koskaya doğru inerlerken yanında dırdır edip duran oğlanın tek sözcüğünü bile duymadan hemen acılaşıveren bir sevince hem de biraz tere batmıştı. İçinde kör düğüm olup yerleşmiş acıydı geride kalan. Bu sersem oğlan da görmedi Turgut'u. Görse nasıl değişecekti her şey. Durur konuşurdu. İlişkimiz kesildi işte. Dönüm noktası oldu belki de. İyi mi ettim sanki? O da şaşaladı gibi. Gebersin kızgınlıktan. Beni Sadi ile görünce. Öyle bir de çevirdim ki başımı. Gene de seslenemez miydi ardımdan? Demek bitti artık. Ölecek değilim ya. Olmaz. Bitemezdi. Yağmurdan neredeyse sırılsıklam koşturarak daldıkları Antalya apartmanının merdivenlerini çıkarken gene doldu dolacaktı gözleri. Kızgınlıkla tuttu yeniden, payladı kendini. Şimdi bir de bu Halide Dib'e dayanacağız. Gover'in bir İngilizce şiir üstünde konuşuyordu Halide Dib. İngilizce, Fransızca, Latince yazmış adamdı. İngilizce şiirlerin özelliği, dinleyemiyordu bir türlü ne kadar zorlasa. Ben nereden geldim buraya? Aslında sevdiği, saydığı Turgut'u tanımadığı günler içten bağlılık duyduğu bir hocaydı Halide Dib. Kendi de bir bok değilmiş, romanları da. Tepeden bakan bu yargıları yüzünden epey tartışma çıkmıştı Turgut'la aralarında. Sonra ona da doğru gelmeye başlamıştı. Hele bizim beyinsiz kızlar tutturmuşlar bir Halide Dib diye. Bizim özenti batı burjuva kültürünün. Bırak o itin ağzını. Neyi beğenir ki o? Çay dağıtıyordu asistan kız. Islaklık içime geçmiş. İyi geldi bu sıcak çay. Handanı, hele kalp ağrısını okuyunca nasıl ağlamıştım. Sinekli Bakkalı bir kez daha okuyacaktım. Bazı yerlerini tam anlayamamışım diye nasıl alay etmişti it. Sen de okumadın. Ne olacaktı okuyacaktım da? Bu kadın da hep böyle ağır başlıyor oynar. Ne fındıklar kırdığını bilmiyoruz sanki. Ne fındığı? Cevizler iri iri. Mustafa Kemal'in koynuna girmek için. Babanın anlattıkları doğru mu bakalım? Niye yalan olsun? Düşmanlıkla değil, överek söyler. Onun bilmediği daha neler vardır kim bilir. Şimdi geçmiş karşımıza, go vermiş. Ağırbaşlı profesör. Sert sert bakar. Niye aratmış bu kadın beni? Buraya niye geldim ben? Şimdi fakültededir o. Tam o da fakülteye giderken benimle konuşmak için çağıramaz mıydı peşimden? Nasıl hüzünlüydü yüzü, bakışı. Öyle bir adamı bırakıp da gelir bizi dinler miydi bu kadın? Ortadan ayrılıp dümdüz arkaya taranmış kırçıl saçları, kalın çerçeveli gözlükler altından çevreye tepeden, güvensizce bakan yaşlı gözleri, kadınca biçimini yitirmiş ufak tefek yapısıyla halit edip, anlamsız bir şeyler söyleyen, dayanılmaz, kımıl kımıl bir engeldi karşısında. Maymenov, men fakültede, ben de bekleyeceğim böyle burada. Açık açık söylüyor Kleopatra. Men of men diyor. Maymen of men diyor. Hem de Antonius için. Siz Sezar'ı da böyle beklediniz efendim. Ne etsin? Aklı o kadar eriyor hizmetçi kızın. Oynayıp durdun bizimle aklın sıra. İnsan mı demeli burada? Yoksa adam mı diye mi çevirsek? Elinin körü diye çevir. Erkek efendim, erkek diye asistan mine oturtu verince şu surata bak kara karıdaki. Sanki sen bilmiyordun onun erkek olduğunu. Çoğu sıra okuyacak mısın Necla? Halit edip konuşmayı kesip de kendine dönüverince suçüstü yakalanmış gibi afalladı. Hayır efendim dedi toparlanarak. Haftaya demiştik. Öyle mi? Evet öyle. Yalan mı söyleyeceğiz sana? Bunun adı mı nedir karı? Halit edip küçük not defterini karıştırıp bir yerlerine baktı. Doğru bulmuş olacak. İngiltere'de yayımlanmış bir kitaptan söz etmeye başladı. Çoğu sür üstünde de hiç çalışmadım daha. Lamia'ya uğrasam. Notlar var bende demiştim. Kalkıp izin isteyeyim şundan. İyi değilim derim. Yalan da değil. Boğazımda bir yanma, batışma var gibi. Fakülteye gideyim bir. Oradan yüksek öğretmeni. Buralardadır o. Öyle başını çevirmek filan değil. Çekip konuşayım açık açık. İstiyorum çünkü. Deli gibi istiyorum. Öyle demem. Dersem ne olur? Seni seviyorum. Her şeyimle istiyorum seni. Ta içimden bağlılık duyuyorum sana. Hep de duyacağımı inanıyorum. Pisse pis. Olmuş bitmiş şeylere takıp çiğnemeye, ezip yok etmeye kalkacaksın beni de. Sen temiz olacaksın. Ters gelmiyor mu sana bu? Nasıl diyeceğim bütün bunları? Dinleyecek mi beni? Dinlemezse kendi bilir. O zaman demek ki böyle biriyle zaten baştan yanlış olmuş her şey demek. Cehenneme kadar batsın yerin dibine. İt. Hasta mısın sen Necla? İrkilerek toparlandı. Biraz üşütmüşüm efendim dedi. Git istersen. Seminerde döneceğiz bu konuya. Sağ olasın koca karı. İşimi kolaylaştırdın. Yüzümden anladı demek. O kadar mı sağlıksız görünüyorum? Merdivenleri inip de sokağa çıktığında yağmurun altında yapayalnız kalıvermişti. Ne yapacaktı şimdi? Bütün düşündükleri akıp gitmişti kafasından. Nasıl karşılaşıp da ona gel diyecekti güzel güzel. Şuraya oturup konuşalım diyecekti. O da karşısına geçip hem de o karanlık kuyu gibi gözlerini üstüme dikecek. Ben de ona. Kleopatra mı sanıyorsun kendini? Ne sandığımı da bilmiyorum. Eve gidip yatayım ben en iyisi. Saat kaç olmuş? Yarım fincan çaydan başka bir şey girmedi içime. Koşturarak gelmesine karşın fakülteye çıktığında ıslanmıştı iyice. Salona, koridorlara, sınıflara, seminer odalarına bakındı şöyle bir. Yoktu Turgut. Yüksek öğretmene uğrayıp Lamia ile çene çaldı biraz. Duramadı orada da fırladı. Yağmur aralamıştı. Küllükte olabilir miydi? Sinemaya gitmiştir belki de. Sinemaların önünden geçerken bakınmıştı. Gidecek film de yoktu. Küllükte garson Nimet'e sordu. Öğle üstü bir ara uğrayıp gitmiş Turgut Bey. Eve geldiğinde karanlık basmıştı. Yorgun, bitkindi. Annesi gene yoktu evde. O herifin ölüsünün başındalar. Ne salak bu hizmetçi kız. Telefon etmişler. Kim? Anneniz efendim. Demiş ki. Allah belanızı versin. Dün gece Turgut'la seviştikleri kanepenin üstüne attı kendini. Uzanıp bir süre kaldı öylece. Kulağı telefon kapı sesindeydi. Dayanılmaz bir sessizlik dikenli bir zincir gibi kuşatmıştı her yanını. Niye çalmıyor bu telefon? Gidip açtı. Bozuk filan olmasın? Çalışıyor. Çalınca da deli gibi koşup açtı. Ankara arıyormuş. Cızırtılar derinden gelen karışık konuşmalar içinden babasının sesiydi. Elinden atacaktı neredeyse. Sabah uçağıyla gelecekmiş. Rıfkı amcanın cenazesine yetişirmiş. Olur söylerim anneme. Rıfkı amcamın da... Ben mi? İyiyim. Sağ olun babacığım. Sesimde bir şey yok. Üzüldüm, üzülmez miyim? Ali Rıfkı amcam ya. Vah, yazık oldu. Telefonu kapatırken sinirden titriyordu. Babasına nasıl dayanacaktı yarın akşam? Masayı kurdurur, açar rakı şişesini de. Ölü evinde kalırlar belki. Annem kalır da Eşref Bey. Bugüne dek nasıl dayandın? Tümünün belasını versin. Kıza söylesem de bana bir çay mı yapsa? Bomboş içim. Hiçbir şey istemiyorum gene de. Hastalanıyor muyum? Bir bok olmam da sinirlerim bozuk. Salt sevgi sorunu da değil, onuruna dokunuyor insanın. Tek sözcük etmeden bırak git, koridorun ucundan pis bir şeyden kaçar gibi bak öyle. Hayvan. Aramasın, ben de aramayacağım. Hasta olsam da aramasın. O zaman arar belki. Hastalan da arasın öyleyse. Yataklara düşeceğiz aşkından itin. Acıyıp gelecek, gebereyim daha iyi. Öyle bir yapacağım ki ona ben. Ne yapacaksın? Uyumam gerek benim aslında. Çay uykumu kaçırır. Dolaptan süt aldım. Bir bardak sütle tuzlu kurabiyelerden bir iki yemeye çalıştı. Dolaptaki yemeklere tiksinir gibi bakmıştı. Telefon eden olursa hemen uyandırması için sıkı sıkı uyardı kızı. Annesi filansa uyuyor diyecekti. Odasına çekildi. Soyunup girdi yatağa. Bir üşüme, bir ürperme vardı içinde. Aspirin mi alsaydım? Ay durumu da yakın. Sinirliliğim biraz da ondan belki. Biraz sonra durulur gibi oldu yatakta. Her şeyi daha serin kanlı düşünmeye başlamıştı. Çalışmaya vermeliydi kendini. Ona uyalı iyice başı boş olmuştu o da. Tezini Erbach'tan almayı düşünüyordu. Edgar Allan Poe öykülerinin Fransızcaya Baudelaire çevirileri diyordu ya, nasıl kalkacaktı altından? Halide Hanım kızacak. Erbach'tan nefret edermiş diyorlar. Kimisi de göklere çıkarıyor Profesör Erbach'ı. Turgut ikisini de sevmez. Turgut bir bok sanki. Yabancı dil bilmez. Fransızcadan sınav verdi 2 yıl önce. Nasıl verdiyse yutturmaca. Her şeyleri yutturmaca. Bırakıp da beni nasıl kaçar gibi? Uyumam gerek. Uyuyamıyordu. Gene karmakarışıktı kafası. Biraz sonra kıpır kıpır büyüyen dayanılmaz bir istekle ne yapacağını bilmeden dönüp durmaya başladı yatakta. Açık seçikti. Somuttu isteği. Onu istiyordu. Tıpkı dün geceki gibi güçlü kollarıyla. Kalkıp bir duş mu yapsam? Derinden telefon sesiyle irkilir gibi oldu. Kulak verip beklemeye başladı. Kız gelmediğine göre. Ya unuttuysa o aptal kız? Annemdir. Babasının telefonunu bildirecekti annesine de. Unutmuştu bak. Cehennemi. Sabah gelecekmiş işte cenazeye. Kocasına nasıl köpek gibi bağlıdır annem. Çok da çapkınmış babam. Terzi nezihatı herkes söylüyor. Annem de biliyordur. Hiç belli etmez. Soylu kadın. Allah'ın aptalı. Herif kim bilir başka ne numaralar çeviriyor Ankara'da. Bir terzi nezihat mı? Bu sersem de burada. Belki onun da vardır. Ne var yadırgayacak? Evlenmeyeceksin en iyisi. Kimse kimseden çekinmeden yesin istediği boku. Ben niye yalnız bu adamı istiyorum peki? Sevgi diye bir şey var ki. Akılsızlığımız. Ne sevgisi böyle hergelelere? Yorgunluğun altında ezilmiş gibi karmaşık düşlerle dolu bir uykuya düştüğünde ortalık ışıdı ışıyordu. Erkek Binnaz'la Erbach'ın karşısındaydılar odasında. Erbach da sürekli başını sallıyordu gülerek. Kocaman memelerini gösteriyordu Binnaz. Uyanmıştı. Saatine baktı. 10:30'a geliyordu. Yokladı kendini. İyiydi. Daha iyiydi. Yıkanıp giyinip düzenlenmiş bekleyen kahvaltı masasına gittiğinde pek öyle acıkmamış da olsa tiksinerek bakmıyordu. Bir şeyler yiyebilecek gibiydi. Koyu bir çay açılmasına yaradı. Peynir, reçel, kızarmış ekmek yedi biraz. Bir koyu çay daha içti üstüne. Kendine gelmişti işte. Şimdi doğru fakülteye derken anımsadı. Cumartesiydi bugün. 12'yi bulurdu gidinceye dek. Kim kalırdı orada? Öyle bir acı çöktü ki içine şaşırdı biraz da. Pazartesiye dek tek umut, Umar kulağı telefonda, gözü kapıda beklemek mi olacaktı? Gene bir karanlık kuyuya düşmüş gibi duyumsadı kendini. Küllüye de gitmez o cumartesi pazarları. Fakülteye koşturman onun için miydi? Evet, onun içindi. Şu ya da bu biçimde bu işi bitirmezse dayanamayacaktı sinirleri. Evini de bilmiyordu doğru dürüst. Beşiktaş'ta bir yerlerde otururlar. Halil midir nedir bir arkadaşıyla hukuktaymış. Bir gün uzaktan şöyle bir göstermişti sokağa. Otobüsle Boğaz'a giderlerken Beşiktaş'tan geçiyorlardı. O sokağın içinde bir eski konakmış. Oraya mı gideceksin? Ne olur gidersem? Ya kovarsa? Kovarsa mı? Kimi kovuyormuş? Vallahi yerden taşı aldığım gibi kafasını yararım. Gerçekten de inanıyordu yapacağını. Kızlarda pek görünmeyen kavgacı, yırtıcı bir yanı vardı. Çekinirlerdi okulda da. Memduha diye üst sınıftaki bir kızı dövmüştü bir keresinde. Babasının ağırlığı olmasa kovacaklardı okuldan. Mahallede büyümüştü, Anadolu'da. Gene saçma şeyler düşündüğünün ayrımına varmıştı. Kalkıp salona gitti, kanepeye oturup Boğaz'a, Üsküdar'a, karşı tepelere baktı bir süre. Bir kitap okusaydı açıp. Düşüncesiyle bile sıkıntı bastı. Şiirleri de alıp gitti. Şimdi olsa okurdum işte. Hikayeyi kara yılan, yakıcı özlem, şu kanepedeki tutkulu sevişmelerin ısısıyla yeniden sarmaya başlamıştı her yanını. Ne güzel adam, içi çirkin. Nesi çirkin, içi de güzel. De, saplanmış kafası. Kimin saplanmamış ki? Hemen birini bulur o. Öyle güzel çocuk. Kızlar çekemiyorlardı zaten. Bir sürü fitne karı. Melahat'a demiş ki Füsun gözlerini dikti mi insan? Biliyor o da yakışıklı olduğunu. Öteki kızlar yapmamışlar mıdır? Aldatırlar o aptalı. Herkes senin gibi mi? Ben ne yapacağım peki? Kim bilir kaçıncı kez yanıtlayamadığın soruyla dalıp gitti bir boşlukta. Çalan telefon sesiyle hop etti yüreği. Fırlayıp korkuyla açtı hemen. Fehamet diye bir kız vardı Notre Dame de Sion'da. Yıllardır görmediği. Yeni dönmüşler İsviçre'dendi. Ankara'da babasını tanıyan bilmem kimden almış numarayı. Çok istiyormuş görüşmeyi, göreceği gelmiş. Niye iyi olurdu? O da istiyordu. İstemez mi? Beklerim. İnşallah. Hoşça kal, sağ ol. Gene sinirler tepesine çıkıyordu. Sevdiği biri olsaydı bari. Okulda adını niyeyse Sidikli'ye çıkarmışlardı bu kızın. Okulu bitirir bitirmez bir konsolos adayıyla evlenip dışarı gitmiş diye duymuştu. Gelmiş demek. Karı hava basacak. Evin içinde kör düğüm olan sessizliğinde uyuşur gibi kalmıştı ki yeniden fırladı telefon sesiyle. Çay düzenleyeceklermiş de fakültede. Yardımını istiyordu Belgin diye bir kız gene tarihten. Neredeyse suratına kapatacaktı. Bir kez de kapının ziliyle fırladı. Alt kattaki İclal Hanımlar annesini soruyorlardı. Dayanılmaz bu eve. Evin içinde kendini oyalayacak bir uğraş arayıp bulmak düşüncesi bile sıkıcı gelmişti. Kalk bir kek yap. Oğlan nasıl bayılmıştı yaptığı çikolatalı keke. Ya hemen yapıp paket edeyim de evine götüreyim. İsteksizce gülümsedi ilk kez. Acılıkla. Kalktı sonunda. Giyinip çıktı evden. Nereye gideceğini de bilmiyordu. Sinemaya giderdi belki. Melahat'a mı uğrasam? En yakında o. Hemen attı kafasından. Kimseye dayanacak gibi değildi. Niye çıkmıştı sanki bu saatte? İsteksiz, dalgın bir yürüyüşle ağır ağır Taksim'e vardığında yorulmuş Denikon. Üşüyordu da. İyi giyinmişti oysa. Bulutlar dolaşıp duruyordu. Bu güneşe de güvenilmez. Tünele doğru yürüyüp kitap dergi falan mı baksaydı Hekat'ta? Taksim sineması önündeydi. Ne yapacağını bilmeden sallanıyordu ki bir sesle döndü. Romanolojiden Murat, yanında kızlı olanlı birileri koşturur gibi yaklaşıyorlardı. Gençlerin bilmem ne konseri varmış Galatasaray Lisesi'nde. Hadi o da gelsindi. Sözü vardı onun gelemezdi. Eliyle de ters yönü göstermişti Murat'a. Nişantaşı Şişli gibi. Kim vardı orada tanıdığı? Halamlar var maçkada. Dangıl dungul karı. Sözüm ona olmalı. Pek göreceğim geldi Hüsnü Bey eniştemi. Durağa vardığında gelip hemen önünde durdu maçka Beyazıt tramvayı. Kimseler de yok gibi. Bindi Vatman'ın girişindeki kapı yanına yaslanıp kaldı öylece. Duraklar boyu inip binenlere, tramvayın çan sesleriyle koşturup gittiği yollara bakıp durdu. Maçka'da tramvaydan inince aşağıya, akaretlere doğru yürümeye başladı düşünmeden. Taksim-Beşiktaş arasında ileri uzanmış köşeli burnu üstünde canavar gözü gibi farları, tramvay benzeri açık arka sahanlığıyla göze hemen çarpıveren otobüs, yaralı bir hayvan gibi hırlaya zorlana ağır ağır çıkıyordu yokuşu. Durup baktı içindekilere tek tek. Turgut bayılırdı bir Fransız şirketinin işlettiği bu otobüslere binmeye. Fransız havası getiriyormuş İstanbul'a. Pek severdi sanki Fransızları. Kimseyi sevmez o. Kendini sever ancak. Yağmur da başladı işte. Bir kapı içine girip sağanağın geçmesini bekledi bir süre. Durur gibi olunca ağır ağır yürümeye başladı gene. Durduğu yok, ahmak ıslatan. Trenç kotun başlığı ıslanmış ensesine saçlarına su geçiriyordu iyice. Beşiktaş'a indiğinde Ortaköy yoluna doğru koşturan tramvayların, arabaların gürültüsünde gene hiç düşünmeden yürüdü bir süre. Şu ileriki sokak değil miydi?